Ayrım 4.
Kolay ve kötü bir yaşantım da olabilir miydi? O da bir seçenek. Muziplik gözlerinde parıldadı. Ya kolay ve mutlu bir hayat? İkisi birlikte güldüler. Mümkün, dedi Leslie. Ama sen kolay bir hayatı seçmezdin, değil mi? Kız ona gözlerinde takdirle baktı. Ben tam sizin yaptıklarınızı yapmak istiyorum. Hayır, dedi Leslie hüzünlü bir gülümsemeyle. Sen kendi yolunu izleyeceksin, kendi yolundan gideceksin. Mutlu musunuz? Evet. O halde siz ne yaptınızsa ben de onu yapmak istiyorum. Leslie bir an kızı inceledi. En kötü şeyleri itiraf etmeye karar verdi. O yolu izlemenin en iyisi olacağından emin değilim. Öyle korkunç zamanlar geçirdim ki hiç yaşamak istemediğim günler oldu. Hem de çok kere oldu. Zaman zaman yaşamıma son vermeye çalıştım. Kızın soluğu boğazına tıkandı. Ben de. Biliyorum, dedi Leslie. Devam etmek sana ne kadar zor geliyor biliyorum. Ama siz bunu yaptınız. Nasıl? Leslie başını öteye çevirdi. Ona söylemeye utanıyordu. Ben Conover'daki işe girdim. Piyanodan vazgeçtim. Kız öylece zihni uyuşmuş gibi duruyor, buna bir türlü inanamıyordu. Nasıl yapabildiniz? Ya sevgi ve kararlılık? Leslie yine ona baktı. Philadelphia'da nasıl yaşadığını biliyorum. Otobüs garajının kanepesinde uyuyorsun. Oda kirasıyla yemek parasını nota almak için biriktiriyorsun. Annen bilse düşer bayılırdı. Her an felaketin eşiğindesin. Kız başını evet dermiş gibi salladı. Ben de öyleydim, dedi Leslie. Derken üstlendiğim üç işten birini kaybettim. Ondan sonra da dayanamadım. Aç da kalsam yetmez oldu. Umutsuzdum, öfkeliydim ama kabul etmek zorundayım. Annem haklıydı. Kendi kendime söz verdim. New York'a bir tek yıl içinde gidecek, gece gündüz çalışacak, kazandığım her kuruşu biriktirecek, ondan sonra müzik master'ımı yapacaktım. Cümlenin sonu özlem dolu anılara karışıp kayboldu. Ama hiçbir şey mi kazanamadınız? Yo, çok para kazandım. Başlangıçta başarı çevremde ışık gibi patladı. Önce mankenlik, sonra televizyon. İlk yılın sonunda Hollywood'daydım. 20th Century Fox beni anlaşmayla almış, film çevirtiyordu. Ama bu benim sevmediğim bir işteki başarıydı. Kendimi yeterince iyi ve yeterince güzelmiş gibi hissedemiyordum. Yerim orası değildi benim, hiçbir zaman. Aileye yardım edebiliyordum. Bu yüzden de işi bırakıp müziğe geri dönmeyi kendime kabul ettiremiyordum. Ama filmlerde kalmayı da ben seçmedim. Yalnızca kaldım. Hatalı bir karar. Bir an durdu. O eski günleri düşündü. Kalbim o işte değildi, anlıyorsun değil mi? Bu nedenle de kendime ancak sınırlı bir başarı hakkı tanıyabiliyordum. Başarım o sınırı aşıp daha büyüme tehditleri taşımaya başladığı anda ya büyük kısmını kapatıyordum, ya kaçıyordum, ya da hasta oluyordum. Yani o fırsatı mahvedecek bir şey yapıyordum. Tam anlamıyla başarılı olmam hiçbir zaman gerçek bir seçenek olmadı. Bir an sessizlik oldu. İkisi birlikte bu son sözleri düşünüyorlardı. Ama bana olan bütün o iyi şeylerden nasıl şikayet edebilirdim? Kimseye söyleyemezdim. Kendimi yalnız hissediyordum. Yıllarca mutsuz oldum. Leslie içini çekti. Böyle işte. Müziği bıraktığım zaman dayanabildiğim düzeyde bir başarıya ulaştım. Elde ettiğim şeyler serüven, zorlukların üstesinden gelme, heyecan ve çok şey öğrenmek oldu. Kulağa pek de kötü gelmiyor, dedi genç kız. Karın başıyla evet dedi. Biliyorum, işte bu yüzden anlaması o kadar zor, terk etmesi o kadar güçtü. Ama yıllar sonra anladım ki müziği bıraktığım zaman huzurlu ve sakin, neşe içinde bir hayat yaşayıp gerçekten sevdiğim bir şey yapma şansımı da terk etmiştim. Uzun bir süre için terk etmiştim en azından. Şaşkınlık içinde dinliyordum. Karımın neleri feda ettiğini ilk defa anlıyordum. Hollywood'un buz üstündeki kariyerine sıçramak için neyi bırakmış olduğunu. Kızın kafası tümüyle karışmış gibiydi. Bunlar belki sizin için böyle. Ama bakalım benim için de böyle mi olacak? Benim ne yapmam gerek? Dünyada bu soruya cevap verebilecek tek kişi sensin. Ne yapmak istediğini anla ve onu yap. Şu anda sevdiğin yolu seçebilecekken hayatının 20 yılını hatalı yaşamakla geçirmek. Ne istiyorsun aslında? Kız cevabı hemen verdi. Öğrenmek istiyorum. Yaptığım işte kusursuz olmak istiyorum, dedi. Dünyaya çok özel bir şeyler vermek istiyorum. Vereceksin. Başka? Mutlu olmak istiyorum. Yoksul yaşamak istemiyorum. Evet, daha başka? Kız oyuna ısınmıştı. Yaşamanın mantıksal bir nedeni olduğuna inanmak istiyorum. Bir ilke olmalı. Bana zor zamanlarda da, iyi zamanlarda da yardım etmeli. Din olamaz. Çünkü onu denedim. Gerçekten denedim. Orada cevap bulacağım yerde inançlı ol çocuğum sözünü buluyorum. Leslie kaşlarını çattı. Hatırlamıştı. Genç kız devam etti. Birden utanmış gibiydi. Bu dünyada tam benim kadar yalnız birinin daha bulunduğuna inanmak istiyorum. Bir gün birbirimizi bulacağımıza, birbirimizi seveceğimize, bir daha hiç yalnızlık çekmeyeceğimize inanmak istiyorum. Dinle, dedi karım. Söylediklerinin hepsi, inanmak istediklerinin hepsi zaten doğru. Bunlardan bazılarını daha bir süre bulamayabilirsin. Bazıları biraz daha uzun sürebilir. Ama bu onların şu dakika bile doğru olmadıkları anlamına gelmez. Seveceğim biri bile mi? Gerçekten benim için bir kimse var mı? O da mı gerçek? Adı Richard. Onunla tanışmak ister misin? Şimdi mi? Kızın gözleri şaşkınlıkla dolmuştu. Karım elini bana doğru uzattı. Kızın arkasından yaklaştım. O kadar çok sevdiğim birinin bu benliğinin benimle tanışmak istemesine sevinmiştim. Kız bana tek kelime söylemeden baktı. Merhaba dedim. Ben de biraz şaşalamıştım. O yüze bakmak ne kadar garipti. Sevdiğim kadından öyle farklıydı ki ama bir yandan da onunla öyle aynıydı ki. Siz sanki çok büyüksünüz bana göre. Sonunda yaşlı demenin nazik bir yolunu bulmuştu. Benimle tanışıncaya kadar daha yaşlı erkekleri sevmeye başlamış olacaksın dedim. Karım kolunu benim belime sararak ben yaşlı erkekleri sevmem dedi. Ben bu yaşlı erkeği severim. Kız bize bakıyordu. Sormamda bir sakınca var mı? Birlikte gerçekten mutlu musunuz? İnanmayı zor buluyormuş gibi sormuştu bunu. Hayal edemeyeceğin kadar mutluyuz dedim. Sizinle ne zaman tanışıyorum? Nerede? Konservatuvarda mı? Ona gerçeği söylemeli miydim? Aradan daha 25 yıl geçeceğini söylemeli miydim? Başarısız bir evlilik geçireceğini, daha başka erkeklerin gelip geçeceğini... Eski püskü piyanosunun yanında durmakta olduğu günden başlayarak aradan daha 1,5 ömür geçmesini beklemesi gerektiğini, sorumu bakışlarımla karıma yönelttim. Bir hayli zaman sonra, dedi Leslie yumuşak bir sese. Ya! Bir hayli zaman sonra sözü onun kendini her zamandan yalnız hissetmesine yol açmış olmalıydı. Bana döndü. Peki siz ne olmaya karar verdiniz diye sordu. Siz de mi piyanistsiniz? Hayır dedim. Ben uçak uçururum. Kız Leslie'ye baktı. Hayal kırıklığına uğramıştı. Ama flüt çalmasını öğreniyorum. Amatör flütçülerin onu pek etkilemediğini görebiliyordum. Konuyu kurcalamadı. Benim daha parlak bir yanımı bulmakta kararlıydı. Hevesle bana doğru eğildi. Bana ne öğretebilirsiniz diye sordu. Ne biliyorsunuz? Hepimizin okulda olduğumuzu biliyorum dedim. Bazı mecburi dersler var. Sağ kalma, beslenme ve barınma. Bu sözcükleri üzerine basa basa söylüyordum. O suçlu suçlu gülümsedi. Para biriktirmekle ilgili sırlarını duymuş olduğumun farkındaydı. Başka ne biliyorum? Söyleyeyim mi? Ne? Tartışmalar, gerçekler ve ikna çabaları senin fikrini değiştiremez. Senin sorunlarını çözmek bize kolay gelir. Bir kere cevabını bulduktan sonra her sorun kolaydır. Ne var ki senin kendi geleceğindeki kimliğin bile 35 yıl boyunca sana neler olacağını kelimesi kelimesine anlatabilmesine rağmen sana fikrini değiştirtmeyecektir. Onu değiştirebilecek tek şey senin kendi sahip olduğun içgörü olabilir. Sizden bunu mu öğrenmemi istiyorsunuz? Güldü. Bütün ailem beni inatçı ve biraz garip bulur. Beni cesaretlendirdiğinizi duysalar hiç hoşlarına gitmezdi. Leslie, biz seni ne diye görmeye geldik sanıyorsun? Dedi. Çünkü kendimi öldüreceğimi düşünüyorsunuz öyle mi? Diye sordu kız. Sizler benim yaşımdayken keşke daha büyük bir kimliğiniz gelseydi de size kaygılanma, yaşayacaksın deseydi diye özlem duyuyorsunuz öyle mi? Leslie başıyla evetledi. Sağ kalacağıma söz veriyorum dedi kız. Hatta daha da iyisi sağ kaldığıma memnun olacağıma da söz veriyorum. Benimle iftihar edeceğinize söz veriyorum. Seninle iftihar ediyorum dedi Leslie. İkimiz de iftihar ediyoruz. Benim hayatım senin ellerindeydi. Sen benim ölmeme izin vermedin. Çevrendeki her şey umutsuzluklara gömüldüğünde sen vazgeçmedin. Belki de buraya seni kurtarmak için dönmedik. Belki yolu açtığın için teşekkür etmeye geldik sana. Richard'la benim birbirimizi bulmamızı mümkün kıldığın, bu kadar mutlu olmamızı sağladığın için. Belki seni sevdiğimizi söylemeye geldik. Çevremizde dünya sarsılmaya, titremeye başladı. Sahne bulanıklaştı. Uzaklaşıyorduk. Kız bizim oradan ayrılmakta olduğumuzu anladı. Gözlerindeki yaşları sildi. Sizi tekrar görecek miyim? Leslie kendi gözyaşlarının arasından "Umarız," dedi. Kız arkamızdan "Geldiğiniz için teşekkürler," diye seslendi. "Teşekkürler." Herhalde onun gözü önünden kaybolmuştuk. Çünkü bulanıklığın arasında onun piyanosuna yaslanıp adeta yıldığını, bir an için başını eğdiğini görüyorduk. Sonra o eski iskemleye oturdu. Parmakları bir kere daha tuşlar üzerinde gezinmeye başladı. 7. Kasvetli oda müthiş bir fıskiye içinde görünmez olurken tepemizde motor sesleri uğulduyordu. Pay elini levyeden çekti, arka koltuğa yerleşti, bize baktı. Sıcacık ve destekleyici bakışlarla. Leslie gözyaşlarını kurulayarak, öyle zor bir hayatı vardı ki dedi. Öyle yalnızdı ki, onun gösterdiği cesaretin ve çalışkanlığın meyvelerini bizim derlememiz haklı bir şey mi? Pay, unutmayın ki o yaşamı seçen o, diye karşılık verdi. Ödüllerini de seçti. Ödülleri mi? Diye sordu Leslie. Şu anda o kız senin bir parçan değil mi? Elbette diye düşündüm. Müziğe olan sevgisi, dikine giden inatçı zihni, hatta vücudu bile. Gerçi yılların kararlarıyla düzgünleşmiş, finişten geçmiş bir vücut. Ama şu anda biz uçakla uçarken o da aramızda oturuyordu kesinlikle. Herhalde dedi Leslie. Ama ona ne olduğunu merak ediyorum. Pay, her şey oldu ona dedi. Müziğine bağlı kaldı ve kalmadı. New York'a gitti ve gitmedi. Ünlü bir konser piyanisti oldu, kendini öldürdü. Matematik öğretmeni oldu, film yıldızı oldu, siyasal eylemci oldu, Arjantin büyükelçisi oldu. Hayatımızın her kavşağında, karar verdiğimiz her seferde bizi izleyecek tüm değişik kimliklerimizi yaratırız. Sen o yaratılan evlatlardan yalnızca birisin. Suyun birkaç yüz fit yukarısında deniz uçağını yatay duruma getirdim. Kontrolleri normal seyir gücüne ayarladım. Bütün dünya iniş pisti gibiyken fazla yüksekliğe ihtiyaç yoktu. Aşağıda desenler birbirinden doğa doğa devam ediyordu. Suyun altında sonu gelmez yollar. Karmaşık değil mi? Dedim. Pay, dokunmuş halı gibi dedi. İplik iplik bakınca basit ama bir alan alıp dokunuşuna bakınca karmaşık oluyor. Eski kimliklerini mi özlüyorsun? Diye sordum rehberimize. Bizi özlüyor musun? Gülümsedi. Her an birlikte olduğum birini nasıl özleyebilirim? Ben mekan zamanda yaşamıyorum. Her zaman sizinleyim. Ama Pay, dedim. Senin de bir bedenin var. Belki tıpkı bizimki gibi değil ama belli bir boyu, eni, görünüşü var. Hayır, benim bir bedenim yok. Siz benim varlığımı algılıyorsunuz. Onun içinde o varlığı bir beden olarak görüyorsunuz. Seçebileceğiniz pek çok başka spektrumlar da vardı. Hepsi yararlı ama hiçbiri gerçek değil. Leslie dönüp bana baktı. Daha yüksek olarak hangi algılamayı seçebilirdik? Ben de döndüm. Kabinin içinde mavi beyaz yıldızlı saf bir ışık gördüm. Kabin bir karbon arkıyla dolmuştu. Dünya ışık içinde kalmıştı. Derhal geri döndük. Ben gözlerimi sımsıkı yumdum ama o göz kamaştıran ışık hala göz kapaklarımızın içinde dolaşıyordu. Derken ateş yok oldu. Pay omuzlarımıza dokundu. Yine görebildik. Özür dilerim dedi. Ne kadar düşüncesizlik ettim. Siz beni olduğum gibi göremez, olduğum gibiyken bana dokunamazsınız. Sözcüklerle konuşamaz, tüm gerçeği söyleyemeyiz. Çünkü lisan asla yeterli olamaz. Örneğin ben derken aslında siz, ben, tüm ruh, bir demek istemiyorsam yalan söylemiş olurum. Ama sözcüklerle konuşmamak da konuşma şansını ziyan etmek demektir. İyi niyetli yalanlar bize sessizlikten iyidir ya da hiç konuşmamaktan. Gözlerim deminki ışıktan hala kamaşıyordu. Ulu tanrım, Pay, biz ne zaman öğreneceğiz bunu yapmayı? Güldü. Siz zaten olsunuz. Mekan zaman içinde öğrendiğiniz şey, ışığınızı sönük tutmak. Her zamankinden daha çok şaşırmıştım. Bu insana ihtiyaç duymak ürkütüyordu beni. Pay ne kadar iyi biri gibi görünürse görünsün, hayatlarımızın denetimi onun elindeydi. Pay, iniş yaptığımız bu değişik kimliklerden geri dönmek istediğimiz zaman uçağı nasıl çalıştıralım ki bizi geri götürsün? Deniz uçağına bir ihtiyacınız yok, desene de ihtiyacınız yok. Siz onu hayal gücünüzle yaratıyorsunuz ve ne istiyorsanız onu yapmakta kullanıyorsunuz. Hayali oluştururken de dünyanız öyleymiş gibi oluyor. Elimi levyeye uzatışımı hayal mi ediyoruz? Bir başka dünyadayken elimi levyeye nasıl uzatabilirim? Nasıl aynı anda iki yerde olabilirim? Sen bizi oradan çıkarmasaydın 1952'de sıkışıp kalırdık. Aynı anda iki yerde değilsiniz. Bir anda her yerdesiniz. Kendi dünyalarınızı kendiniz yönetiyorsunuz. Onlar sizi yönetmiyor. Bir daha denemek ister misiniz? Leslie dizime dokundu. Kontrolleri o devraldı. Dene tatlım dedi. Nereye doğru uçacağımızı bana sen söyle. Koltukta aşağı kalkıldım. Gözlerimi yumdum. dosdoğru ilerle derken kendimi budala gibi hissediyordum. Aslında sola kesin dönüşte diyebilirdim. Motor bir süre uğuldayarak bizi götürdü. Sonra hiçbir şey görmüyor olduğum halde karanlığın içinde ani bir amaç duygusu belirdi. Sağa dön dedim. Çok sağa. Leslie dönüşü yaparken uçağın eğildiğini hissettim. Şimdi ışıklı iplikler görüyordum. İpince bir sis iplikçiği düşey, bir diğeri yatay doğrultuda uzanmaktaydı. Kesiştikleri noktanın solundaydık. Merkeze doğru yaklaşıyorduk. Tamam, alçal. Çarpı işareti yaklaştı. Netleşmeye başladı. Alçalmaya devam. Hafif sola. Artık kafamdaki resim inişe geçmiş uçağın göstergeleri kadar netti. Ne kadar da gerçek görünüyordu hayal gücü insana. Biraz aşağı dedim. Kayma rotasındayız. Merkeze doğru. Biraz daha sol. Teker değdirmeye hazır olmamız gerek. Öyle miyiz? Bir metreden biraz fazla dedi Leslie. Peki. Şimdi kes gücü. Uçan teknemizin kuyruğuna suların değdiğini duydum. Gözlerimi açıp dünyanın yok oluşunu, uçuşan su damlacıkları arasında kayboluşunu seyrettim. Sonra her şey kapkara kesildi. Belli belirsiz gümüş biçimler karanlığın içinde titreşti. Ta ki biz büsbütün duruncaya kadar. Çok geniş bir beton taban üzerinde duruyorduk. Bir hava üssü. Kenarlarda sırayla mavi ışıklar, uzakta iniş ve kalkış pistleri, bağlanmış duran jet uçakları. Ayın gümüş ışığı altında yatıyordu hepsi. Leslie, neredeyiz? Diye fısıldadı. Peş peşe dizilmiş savaş uçakları, Kuzey Amerika 86F Sabrejet'ti. Nerede olduğumuzu bir anda hatırladım. William Savoy Üssü, Arizona, Savaş Bombardıman Okulu, yılda 1957 diye mırıldandım. Geceleri buraya yürür, uçaklarla birlikte olmak isterdim. Niye fısıldıyoruz diye sordu Leslie. O anda hava polis cipi bulunduğumuz yolun ucunda belirdi. Devriye geziyordu. Bize doğru yaklaşmaktaydı. Yavaşladı, sağımızda park etmiş bir uçağın çevresinden döndü, durdu. Ekip başını göremiyorduk ama sesini duyabiliyorduk. ''Affedersiniz efendim'' dedi. ''Bana lütfen kimliğinizi gösterebilir misiniz?'' Pesten bir ses geldi. Birkaç hece ama anlayamadık. ''Bana söylüyor'' dedim Leslie'ye. ''Bu olayı hatırlıyorum.'' ''Tabii efendim'' diye duyuldu ses. ''Yalnızca kontrol yapıyoruz. Sorun yok.'' Bir an sonra cip gerileyip kanattan uzaklaştı. Gazladı. Uçağın çevresinden döndü. Sürücü bizi gördüyse bile belli etmedi. Biz saklanamadan farlar güneş gibi üzerimizde parladı. ''Dikkat et!'' diye bağırdım. Ama geç kalmıştım. Leslie bir çığlık attı. Cip bize çarptı. Hiç duraklamadan içimizden geçip uzaklaştı. Hala hızını artırıyordu. ''Aa!'' dedim. ''Unuttum. Üzgünüm.'' Leslie soluk sola ''Alışması kolay değil.'' dedi. Uçağın kanadında biri belirdi. ''Kim var orada? İyi misiniz?'' Koyu renk naylon uçuş tulumu ve ceket giymişti. Ay ışığında kendi kendinin belirsiz bir gölgesi gibi görünüyordu. Ceketinin kollarına beyaz pilot armaları olan o kanatlar işlenmişti. Armaların altındaki sarı bantlar adamın temen olduğunu belirtiyordu. ''Sen git!'' diye fısıldadı Leslie. ''Ben burada kalayım. Başımı salladım. Onu kucakladım. Kanadın çevresine dolaşıp adama doğru giderken ''İyiyim!'' dedim. ''Size katılmama izin var mı?'' Kendi kendime gülümsedim. Bunca yıldan sonra acemi asker gibi konuşuyordum. Kimsiniz? Niçin bu kadar zor sorular soruyordu? Teğmen Bah efendim dedim. Richard Bah. A.O. 3080774 efendim. Mize sen misin? Diye kıkırdadı. Burada ne işin var? Ne numaralar yapıyorsun öyle? Phil Mizentalter diye düşündüm. Ne iyi dostu. 10 yıl sonra ölecekti. Vietnam'da F-105 uçağı isabet alacaktı. Mize değilim dedim. Richard Bahım. Gelecek zamandan gelen sen. 30 yıl ileriden. Karanlıkta beni görmeye çalıştı. Kimim dedin? Böyle şeyler yapmayı sürdüreceksek bu soruya kendimizi alıştırmamız gerek diye düşündüm. Ben sizim teğmen. Sizim ama biraz daha tecrübeliyim. Sizin yapacağınız bütün hataları yapmış ve yine de sağ kalmış olan benim. Yaklaştı. Beni karanlıkta inceledi. Bu işin hala bir şaka olduğuna inanıyordu. Ben hatalar mı yapacağım dedi gülümseyerek. Buna inanmak zor. İstersen onlara beklenmedik öğrenme deneyimleri de. Onlarla başa çıkabilirim bence dedi. Büyük hatayı yaptın bile diye üsteledim. Asker oldun. Yapılacak en akıllıca şey hemen ayrılmaktır. Akıllıca değil de en erdemli şey. Oh dedi. Uçuş okulundan daha yeni mezun oldum. Hava kuvvetlerinde pilot olduğuma inanamıyorum bile. Sen de bana ayrıl mı diyorsun? Ama iyi. Başka neler biliyorsun? Eğer beni bir oyun sanıyorsa oynamaya istekliydi. Pekala dedim. Hatırladığım geçmişte hava kuvvetlerini uçmayı öğrenmek için kullanıyorum sanırdım. Aslında hava kuvvetleri beni kullanıyordu ama ben farkında değildim. Ama ben biliyorum bunu dedi. Ben vatanımı seviyorum. Onun bağımsızlığını korumak için savaş yapılacaksa ben de orada olmak istiyorum. Teğmen Viti hatırlıyor musun? Anlatsana bana Teğmen Viti. Bana yan yan baktı, tedirgindi. Adı White'tı diye düzeltti. Uçuş öncesi eğitimi öğretmeniydi. Kore'de ona bir şey olmuş. Biraz aklını kaçırmış. Sınıfın karşısına geçer, tahtaya iri iri harflerle katiller diye yazardı. Sonra bize döndüğünde suratı bir ölüm maskesinin sırıtması gibiydi. Bu sizsiniz derdi. Adı White'tı. Gelecekte ne öğreneceksin biliyor musun Richard dedi. Teğmen White'ın hava kuvvetlerinde karşına çıkan en sağduyulu ve akıllı adam olduğunu öğreneceksin. Başını iki yana salladı. Biliyor musun dedi. Ara sıra seninle karşılaşmak, 30 yıl sonra olacağım adamla konuşmak nasıl olur diye merak ederdim. Sen ona benzemiyorsun. Hiç benzemiyorsun. O benden gurur duyar. Ben de gurur duyuyorum senden dedim. Ama senin sandığından daha farklı nedenlerle. Gurur duyuyorum çünkü elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum. Ama elinden gelen en iyi şeyin, en iyi bildiğin şeyin insanları öldürmeye gönüllü olmak oluşundan gurur duymuyorum. Bombalar, roketler, napalmlerle köyleri mahvetmek, korku içindeki kadın ve çocukları yok etmek. Bundan da gurur duymuyorum. Çok yapardım öyle bir şey dedi. Ben havadan havaya gündüz savunma uçaklarını uçuracağım. Tek kelime söylemedim. Benim yapmak istediğim şey hava savunma. Ona bakmayı sürdürdüm karanlıkta. Hey, ben ülkeme hizmet ediyorum ve bana ne söylerlerse... Ülkene daha 10.000 şekilde hizmet edebilirdin dedim. Açık konuş, niye buradasın? Bilecek kadar dürüst davranabilecek misin kendine karşı? Kararsızdı. Uçmak istemiştim. Uçmayı hava kuvvetlerine girmeden önce de biliyordun. Piper ve Cessna uçaklarıyla uçabilirdin. Onlar yeterince hızlı değil. Asker toplama posterlerindekilere benzemiyorlar değil mi? Cessna'lar filmlerdeki uçaklara benzemiyor. Evet dedi sonunda. O halde neden buradasın? Yüksek performansın bir niteliği var. Kendini kontrol etti. Artık olabildiğince dürüsttü. Savaş uçaklarının bir niteliği var. Onların görkemi başka hiçbir şeyde yok. Bana görkemden söz et. Görkem işin ustalığından geliyor. Bu uçağı uçurmak... Sabri'yi sevgiyle okşadı. Ben çamurlarda yaya yürümüyorum. Masa başına, binaların içine, yerdeki hiçbir şeye bağlı değilim. Sesten hızlı giderim. 40.000 fit yüksekte uçarım. Oralara başka hiçbir canlı ulaşamamıştır. Hemen hemen. İçimdeki bir şey bizim yeryüzü canlıları olmadığımızı söylüyor bana. Sınırlarımızın olmadığını söylüyor. Bildiklerimi yaşamaya en çok yaklaştığım zaman da bunlardan birini uçurduğum zaman. Elbette ben de hızı, pırıltıyı, ışığı bu yüzden istemiştim. Hiçbir zaman kelimelere dökmemiştim. Düşüncelere de dökmemiştim. Yalnızca hissetmiştim. Uçaklara bomba astıkları zaman nefret ediyorum dedi. Ama çarem yok. Öyle olmasa bu tür uçaklar uçmazdı. Sen olmasan savaş ölürdü diye düşündüm. Elimi Sabri'ye doğru salladım. Bugüne kadar onu hala yapılmış yapılacak en güzel uçak sayarım. Güzel dedim. Yem. Yem mi? Savaş uçakları yemdir. Sizlerde balık. O halde kanca hangisi?